Ayrım 27, sayfa 299. Tacizci, Lars Kepler. 75. bölüm. Erich Feldoversten'deki alışveriş merkezinin altındaki park yerine girdi ve asansörlere yürürken Yuna orada bulunmasına izin verilmediğini açıkladı. Hakkında bir sınırlama emri var dedi ve gülümsemesi Erich'in ürpermesine neden oldu. Altıncı katta üstünde isimler yazan posta kutularının, tozlu paspasların, bebek arabalarının ve spor ayakkabılarının bulunduğu sıkıcı bir koridorda yürümeye başladılar. Yuna, Dahlin adını taşıyan süslü bir pirinç levhanın asılı durduğu bir kapıyı çaldı. Bir süre sonra 20'li yaşlarını süren bir kadın kapıyı açtı. Gözlerinde korku dolu bir bakış vardı. Cildi bozuktu ve saçlarına eski moda bigudiler sarmıştı. Yuna içeri girerek Peter televizyon mu izliyor diye sordu. Erich peşinden gelerek kapıyı kapattı. Duvarlarında çiçek desenli nakış işlerinin yanı sıra kucağında iki kediyle oturan yaşlı bir kadının renkli fotoğraflarının bulunduğu kasvetli holde etrafına baktı. Yuna cam kapıyı bastonuyla iterek açtı, doğruca salona yürüdü ve yanında iki tekir kediyle kahverengi bir deri kanepede oturan yaşlıca bir adamın önünde durdu. Adamın kalın camlı bir gözlüğü vardı, beyaz bir gömlek giyip kırmızı bir kravat takmıştı ve dalgalı saçları kafasının ortasındaki kelliğin üstüne doğru taranmıştı. Televizyonda Komiser Columbo'nun eski bir bölümü oynuyordu. Peter Falk ellerini buruşuk yağmurluğunun ceplerine soktu ve kendi kendine gülümsedi. Kanepedeki adam Yuna'ya hızlı bir bakış attı. Tozlu çantasından bir kedi ödülü çıkarıp yere attıktan sonra parmaklarını kokladı. İki kedi fazla heyecanlanmadan yere atlayıp ödülü kokladılar. Genç kadın topallayarak mutfağa gitti ve bir bulaşık bezinin suyunu sıktı. Yuna, her zamanki marifetini sergiledin mi diye sordu. Peter Dahlin genizden gelen bir sesle hiçbir şey bilmiyorsun dedi. Kadın bunun sadece başlangıç olduğunu biliyor mu? Peter Dahlin Yuna'ya gülümsediği halde gözlerinin kenarları gergince seyiriyordu. Kendi isteğimle kısırlaştırıldım, bunu biliyorsun dedi. Hakkımdaki suçlama temyiz mahkemesinden geri döndü. Bana tazminat ödendi ve yanıma yaklaşman bile yasak. Sen soruma cevap verir vermez gideceğim. Peter kasığını kaşıyarak bunu rapor edeceğimden emin olabilirsin dedi. Diyar denen bir yeri bulmam gerekiyor. İyi şanslar. Peter, gitmemen gereken her türlü yerde bulundun ve... Peter alaycı bir şekilde çok ama çok kötüyüm dedi. Mutfaktaki kız elini karnına koydu ve bir an için gözlerini kapattı. Peter ayaklarını kanepenin ucuna uzatarak kızın altında iç çamaşırı yok dedi. Yatağın altındaki sirkeli kapta ıslanıyor. Erich dedi Yuna, sen dışarı çık ve polis teşkilatından geldiğimizi söyle. Sanırım kızın bir doktora görünmesi gerekiyor. Peter kayıtsızca başka bir tane bulurum dedi. Erich kızı hole götürdü, kız elini karnının üstünde tutuyordu, çizmelerini giyerken ve çantasını alırken yalpalıyordu. Yuna onların kapıyı kapatmalarını bile beklemeden Peter'in ayak bileklerinden birini yakaladı ve mutfağa yöneldi. Peter kanepenin kolunu tutunca kanepede onunla hareket ederek yerdeki İran halısını kırıştırdı. ''Bırak beni, bana dokunamazsın!'' Kanepe mutfağın eşiğine takıldı ve Peter kol dayanağının üstünden kayarak yere düşünce yüksek sesle inledi. Yuna onu mutfağın linolyum zemininde sürükledi. Kediler tırnaklarını yere sürterek kaçıştılar. Peter masanın bacaklarından birini yakalamaya çalıştı ama yetişemedi. Yuna bastonunu köşeye dayadı, balkon kapısını açtı ve Peter'i yeşil renkli plastik çimlere sürükleyip bıraktı. ''Ne alt ettiğini sanıyorsun, hiçbir şey bilmiyorum ve buna hakkın...'' Yuna onu yakalayıp trabzanın üstüne fırlattı ve Peter güm diye kırmızı balkon korkuluğunun dışına düştü. Yuna onun korkuluğa iyice tutunduğundan emin olana kadar yakasını bırakmadı. ''Peter kayıyorum, kayıyorum'' diye haykırdı. Peter'in eklemleri beyazlamaya başlamıştı ve gözlüğü epey aşağıdaki zemine düştü. ''Bana diyarın nerede olduğunu söyle.'' Nefesi kesilen Peter, ''Orayı hiç duymadım.'' dedi. ''Büyük bir yer, Ruslara ait olabilir. Fahişeler, bir sahne ve elden ele dolaşan bir sürü uyuşturucu var.'' ''Peter, bilmiyorum.'' diye hıçkırdı. ''Bana inanmak zorundasın.'' ''Yuna o halde gidiyorum.'' dedi ve arkasını döndü. ''Pekala, oranın adını duydum. Yuna, artık tutunamıyorum.'' ''Nerede olduğunu bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum.'' Yuna Peter'e bir daha baktı ve onu trabzanın üstünden içeri çekti. Peter mutfağa girmeye çalışırken bütün bedeni titriyordu. Yuna onu tekrar trabzana iterek ''Bu kadarı yetmez.'' dedi. Peter trabzan boyunca ilerleyip duvara yaklaşarak ''Birkaç yıl önce bir kız vardı. Volgograd'dan gelen birkaç adamdan bahsetmişti.'' dedi hemen. ''Ama bahsettiği yer bir kerhane değildi. Kulağa daha çok bir boks ringi gibi geliyordu. Düşünsene ne kadar zor. Herkes birbirini izliyormuş.'' ''Peki neredeymiş?'' ''Peter, yemin ederim ki hiçbir fikrim yok.'' diye fısıldadı. ''Bilseydim sana söylerdim.'' ''Bunu sana anlatan kadını nerede bulabilirim?'' ''Bangkok yakınında bir bardaydı. Kadın birkaç yıl boyunca Stockholm'da yaşamıştı ama adını bilmiyorum.'' Yuna mutfağa geri döndü. Peter Dahl'in peşinden geldi ve balkon kapısını kapadı. Kendini toplayıp bir parça kağıt havluyla gözyaşlarını silerek ''Böyle aklına estiği gibi davranamazsın.'' dedi. ''İşten atılacaksın ve...'' Yuna köşeden bastonunu alarak ''Artık polis teşkilatında değilim.'' dedi. ''Yani sana göz kulak olmak için bolca vaktim var.'' ''Bana göz kulak olmak için mi? Ne istiyorsun?'' Yuna bastonunu döndürerek ''Eğer dediklerimi yaparsan seni rahat bırakırım.'' diye cevap verdi. Peter Dahlin ''Ne yapmamı istiyorsun?'' diye sordu. ''Hastaneye gider gitmez polisi bulacaksın ve...'' ''Neden hastaneye gidecekmişim ki?'' Yuna bastonuyla Peter Dahli'nin yüzüne vurdu. Peter geriye doğru sendeledi. İki eliyle burnunu tutarak bir sandalyeye çarptı ve sırt üstü düşünce başını yere o kadar sertçe vurdu ki fışkıran kanlar kaplardaki kedi mamalarına sıçradı. Yuna hastaneye uğradığın zaman polise git ve bütün tecavüz suçlamalarını kabul et diyerek bastonunu Peter'in boğazına bastırdı. Miriam kendini öldürdüğünde 14 yaşındaydı. Anna Lena yumurtalıklarını kaybetti. Lisa fuhuş batağına düştü. Ve az önce burada olan kız. Peter tamam diye haykırdı. Tamam. 76. Bölüm. Eric genç kadını Sofia Hastanesi'ndeki tanıdık bir jinekoloğa götürdükten sonra Yuna'yı Valhalla yolundan aldı. Yuna arabaya binerken artık diğer diye bir yerin var olduğunu biliyoruz dedi. Rusların kurduğu ve yasa dışı faaliyetlerine katkıda bulunarak üyelik satın alınabilen bir örgütlenmeye benziyor. Eric parmaklarını direksiyona vurarak ve böylece çeneni kapalı tutmaya mecbur kalıyorsun dedi. Bu yüzden kimse bir şey bilmiyor. Hiçbir şekilde izini süremeyiz ve içeri sızmak da birkaç yıl sürer. Yuna telefonuna baktı ve Nils Ahlin'in son bir saat içinde 3 kez aradığını gördü. ''Eğer diyarı bulacaksak peşine düşeceğimiz tek bir ipucu var.'' dedi Yuna. ''O da Rocky'nin Tina diye bahsettiği kadın.'' ''Ama kadın artık yaşamıyor değil mi?'' Yuna veri tabanında kaydı yok. İsveç'te kimse o şekilde öldürülmemiş diye cevap verdi. ''İnsanın kolunun kesilmesi gözden kaçırılacak bir şey değil.'' ''Belki de sadece bir kabustur.'' Yuna ''Buna inanıyor musun?'' diye sordu. ''Hayır.'' ''Pekala gidip Nils Ohlin'i görelim.'' Adli tıp grubunun birkaç dersliği vardı ama cesetlerin sergilenmesi için sadece bir salon ayrılmıştı. Anatomik bir tiyatroyu andıran salon daire şeklindeydi ve otopsi masasının bulunduğu küçük sahnenin etrafında arka sıralara doğru yükselen oturma bankları vardı. Nils Ohlin'in kapalı kapılar ardından gelen keskin sesini lobiden duyabiliyorlardı. Ohlin bir dersin sonuna gelmek üzereydi. Olabildiğince sessizce içeri girip oturdular. Oğlen beyaz önlüğünü giymişti ve donarak ölmüş bir adamın kararmış cesedinin yanında duruyordu. Konuyu özetlerken bugün söylediklerim içinde asla unutmamanız gereken tek bir şey var dedi. Bir insan ısıtılmadan önce ölmüş sayılmaz. Dipnot: Hipotermi geçirmiş kişiler canlı oldukları halde ölümün tüm belirtilerini gösterebilirler. Donmuş birinin ölü olup olmadığına karar verebilmek için o kişiyi ısıtmak gerekir. Eldivenli elini cesedin üstüne koydu ve tıp öğrencilerinin alkışları eşliğinde eğilerek selam verdi. Yuna ile Eric salonun ortasındaki kürsüye inmeden önce öğrencilerin çıkmasını beklediler. Ceset keskin bir maya ve çürük kokusu yayıyordu. ''Kayıtlarımızı da kontrol ettim.'' dedi Olen, ''ama o tür bir yaralanmanın hiç bahsi geçmiyor. Şiddet suçlarını, kazaları ve intiharları içeren veri tabanlarını inceledim. Öyle bir kadın yok.''
''Ama benim için de kayıtları kontrol etmiştin.'' dedi Yuna.
Olen, bariz olan cevap böyle bir cesedin bulunmamış olması diye mırıldanarak gözlüğünü çıkardı ve camlarını sildi.
Elbette, aman.
Olen araya girerek, kimileri hiçbir zaman bulunmaz dedi, kimileri uzun yıllar sonra bulunur. Kimileri de bulunur ama hiçbir zaman kimlik tespiti yapılamaz. Diş ve DNA kayıtlarına bakar ve cesetleri birkaç yıl boyunca muhafaza ederiz. Ulusal Adli Tıp Kurumu'ndakiler sıkı çalışır. Ama onlar bile her yıl birkaç tane kimliği belirlenemeyen cesedi gömmek zorunda kalıyor.
Yuna yine de yaralanmalar kaydedilirdi, öyle değil mi diye ısrar etti.
Gözlerinde tuhaf bir ışıltı beliren Nils oğlan sesini alçalttı. Aklıma başka bir olasılık geldi.
Belirli dedektiflerle işbirliği yapan bir grup adli tıp memuru vardı.
Vergi bekçileri olarak tanınıyorlar ve hiçbir yere varmayacak vakaları önceden tespit edebileceklerine inanıyorlardı.
Yuna, bana bundan hiç bahsetmemiştin dedi.
80'li yıllardı. Vergi bekçileri İsveçli vergi yükümlülerinin gereksiz polis soruşturmalarının ve umutsuz ceset teşhis etme girişimlerinin maliyetini sırtlanmalarını istemiyorlardı. Büyük bir skandal değildi. Birkaç kişi fişlendi ama... Tina'yı bir eroin bağımlısı, bir fahişe ve insan ticaretinin olası bir kurbanı olarak tarif ettiğinizde düşündüm ki...
Yuna, vergi bekçilerinin hala aktif olmadıklarını mı merak ediyorsun diye sordu.
İşin içinde soruşturma yok, Interpol yok. Ceset teşhis edilmeden gömülüyor ve kaynaklar başka bir yerde kullanılıyor.
O zaman Tina hala Ulusal Adli Tıp Grubu'nun veri tabanında kayıtlı olmalı dedi Eric.
Olen, doğal sebeplerden hastalıktan ölen bir kişi, teşhis edilemeyen bir ceset bulmaya çalışın dedi.
Yuna, kiminle konuşayım diye sordu.
Olen, adli genetikten Johan'la konuş ve benim adımı ver dedi. Ya da madem buradayız onu ben arayayım.
Olen rehberini taradıktan sonra cep telefonunu kulağına götürdü.
Merhaba, ben Profesör Nils Olen. Ben... Hayır, teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bence yeterince sıra dışıydı.
Olen konuşurken cesedin etrafında iki tur attı. Konuşmayı sonlandırınca bir süre sessizce ayakta dikildi. Ağzı hafifçe seyirdi. Boş banklar devasa bir ağacın büyüme halkaları gibi etraflarını sarıyordu.
Olen sonunda söz konusu dönemde Tina'nın yaşıyla eşleşen tek bir kimliği belirsiz Stockholm'lü kadın var dedi. Ya bu kadın Tina ya da cesede hiç bulunamamış.
Eric, acaba o olabilir mi diye sordu.
Ölüm sertifikasında kalp krizi geçirdiği yazıyor. Başka bir dosyaya referans yapılmış ama öyle bir dosya yok.
Cesedin tarifi yok mu?
Olen elbette bir DNA örneğini, parmak izlerini ve diş kayıtlarını saklamışlar diye cevap verdi.
Yuna, ceset şimdi nerede diye sordu.
Skogskirko bahçesinde, orman mezarlığının ağaçları arasında gömülü.
Olen gülümsedi.
İsmi yok. Mezar numarası 32-2-53-332.
77. Bölüm. Stockholm'un güneyindeki Skogskirko bahçesi bir UNESCO dünya mirasıydı ve 100.000'den fazla mezara ev sahipliği yapıyordu. Eric ve Yuna bakımlı yollarda yürüyerek Woodland Şapeli'ni geçtiler ve Greta Garbo'nun kırmızı mezar taşının önündeki sarı gülleri fark ettiler. 53 numaralı blok daha uzakta Gamla Tiresu yoluna bakan çiftlerin yakınındaydı. Mezarlık işçileri bir belediye kamyonundaki paletli kazıcıyı indirmiş ve tabutun üstündeki toprağı çoktan kaldırmışlardı. Toprak yığınının iç içe geçmiş saçaklı köklerin ve tombul solucanların yanı başında çimenler uzanıyordu. Nis Oğlen ve asistanı Frippe karşı yönden yaklaştı ve dördü kısık sesle selamlaştı. Philip saçını kestirdiği için yüzü biraz daha yuvarlak görünüyordu. Ama yine o eski zımbalı kemerini takmış ve siyah Hammer fel logolu soluk tişörtünü giymişti. Kazıcının şoförü aracı usulca döndürdü ve kepçe toprağa batıp ileri doğru hareket ederek tabutun kapağındaki toprağı dikkatlice kazırken hidrolikler tısladı. Nils her zamanki gibi Frippe'ye kısa bir ders veriyordu. Bu sefer proteinler ve karbonhidratlar parçalandığı zaman amonyak, hidrojen sülfür ve hidrokarbonların salındığını anlatıyordu. Çürüme sürecinin son aşaması iskeleti tamamen açıkta bırakır. Nils kazıcının şoförüne geriye gitmesini işaret etti. Kepçenin ağzından kirli toprak öbekleri düştü. Nils elini kenara koyup mezarın içine doğru kaydı. Tabutun kapağı toprağın ağırlığı altında çökmüştü. Nils tabutun kenarını bir kürekle kazıdıktan sonra ellerini sürterek temizledi. Küreğin ucunu araya sokup kapağı açmak için zorladı. Ancak sunta kırıldı. Tabut tüm sağlamlığını yitirmişti. Islak bir karton gibiydi. Nils kendi kendine bir şeyler fısıldadı, küreği kenara attı ve kapağı elleriyle yavaşça parçalamaya başladı. Mezar tamamen açılana kadar söktüğü parçaları Frippe'ye uzattı. Ceset hiç de nahoş değildi, sadece savunmasız görünüyordu. Tabuttaki iskelet neredeyse bir çocuğunki kadar küçük görünüyordu. Ama Nils Oğlen onun yetişkin bir kadına ait olduğunu söyledi. Boyu 1 metre 65 santim diye mırıldandı. Kadın üstünde bir tişört ve külotla gömülmüştü. Kumaş iskelete yapışmıştı. Göğüs kafesinin kavisi yerindeydi ama içindekiler leğen kemiği boşluğuna düşmüştü. Tişörtün üstündeki kobalt mavisi melek figürü hala görünüyordu. Frippe mezarın etrafında dolaşarak her açıdan fotoğraflar çekti. Oğlen iskeletin üstündeki toprak ve talaş kalıntılarını temizlemek için küçük bir fırça kullandı. Sol kol omza yakın bir noktadan kesilmiş diye açıkladı. Yuna alçak sesle kabusu bulduk dedi. Oğlen'in kafatasını dikkatlice çevirmesini izlediler. Çene yerinden çıkmıştı ama kafatası tek parçaydı. Kafatasının ön kısmında derin kesikler var dedi Oğlen. Alında elmacık kemiğinde üst çenede, kesikler köprücük kemiğine ve göğüs kemiğine kadar uzanıyor. Erik içinin sıkıldığını hissederek vaiz geri döndü dedi. Nis Oğlen'in cesedin üstündeki toprağı süpürmeye devam etti. Kalça kemiğinin yanında yüzeyi çizilmiş bir kol saati buldu. Saatin deri kayışı erimiş gri bir toza dönüşmüştü. Oğlen saati eline alıp arkasını çevirerek bir erkek saatine benziyor dedi. Arkasına Kiril alfabesinden harfler kazınmıştı. Oğlen telefonunu çıkarıp harflerin fotoğrafını çekti. Bunu Slav Enstitüsü'ndeki Maria'ya göndereceğim diye mırıldandı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 307.